Ayrım 29, sayfa 302. 4, 2, 3. Doğal seçilim tezi. Darwin, Türlerin Kökeni adlı eserinde yapay seçilim, artificial selection üzerinde durmuştu. Ülkesindeki hayvan yetiştiricilerinin yöntemlerini uzun süre gözlemlemiş, onlarla konuyu enine boyuna konuşmuştur. Mesela bir hayvan yetiştiricisi, istediği ırka ait bir bireyi seçerek bir sonraki nesli bu bireyden üretiyordu. Böylece yetiştirdiği türün istediği özelliklere kavuşmasını sağlamış oluyordu. Şu da bir gerçek ki erkek eşekle dişi atın çiftleşmesinden oluşan katır türünü saymazsak hayvan yetiştiricileri bu yolla yeni bir türün oluşumunu sağlayamamışlardı. Dipnot 19. Kur'an'da Nahl 8'de at ve eşek ile birlikte anılan katır Allah'ın yarattığı nimetlerden biri olarak sayılır. Oysa katır doğal bir tür değildir ve muhtemelen bilinçli olarak insanlar tarafından elde edilmiş bir türdür. Buna rağmen yaratma fiili üzerinden Allah'a nispet edilmiş olması hayli anlamlıdır. Katırın hiç doğum yapmadığı da şehir efsanesidir. Bugüne kadar 60'a aşkın katırın doğum yapma vakası tespit edilmiştir. Dipnot sonu. Bunu hayvan yetiştiricilerinden beklemek de abes olurdu doğrusu. Bunu yapacak olan birileri varsa onlar hayvan yetiştiricileri değil gen bilimcilerdi. Yapay seçilim konusunu Darwin'den önce daha başkaları da ele almıştı. Bunlar arasında Papaz Malthus'un özel bir yeri vardı. Malthus, konuyu yaşam kavgası temel tezi üzerine bina etmişti. Darwin'in Malthus'un bu görüşünden etkilendiğini, türlerin kökeninde ona yaptığı atıflardan biliyoruz. Darwin, hayvan yetiştiricilerinin yapay olarak yaptığı seçme ve ayıklama işini, tabiatın doğal olarak yaptığını savundu. Buna Natural Selection, doğal seçilim adını verdi. Ona göre doğal seçilim, bir türe ait çevreye uyum sağlama yeteneği olan organizmaların olmayanlara göre yaşama ve üreme şanslarının daha yüksek olması ve bu sayede genlerini iyi nesillere aktarabilme süreçlerinin ürünüydü. Doğal seçilimi savunmak kişiyi ateist yapmaz. Fakat ateist evrimciler doğal seçilimi iradeli yaratılışa bir alternatif gibi sunmuşlardır. Darwin'in başlangıçta yaptığı gibi pekala biri çıkıp hayvan yetiştiricilerinin küçük ve sınırlı ölçekte yaptığı seçme ve ayıklama işini büyük ve sınırsız ölçekte yaratıcının yaptığını söyleyebilir. Bunu onun yasası olarak savunabilir. Nitekim modern İslami uyanışın öncü isimlerinden Mısır müftüsü Muhammed Abdu bazı ayetlerin sonunda yer alan akıbet muttakilerindir ifadelerini doğal seçilimle açıklamış ve bir türün içindeki en takvalı, dayanıklı olanların mutlu son beklemektedir biçiminde yorumlamıştır. Dipnot 20. Hem bu dünyadaki hem ahiretteki mutlu sona işaret eden akıbet muttakilerindir vurgusu şu ayetlerin sonunda gelir. 7-128, 11-49, 20-132, 28-83. Darwin doğal seçilim tezi içerisinde seksüel seçilime özel bir önem atfeder. Buna örnek olarak erkek tavus kuşunun süslü kuyruğu ile dişisini etkilemesini örnek gösterir. Fakat bu tekil örnekler iddiasını ispata yeterli görülmemektedir. Darwin doğal seçilim tezini ispat için yeterli örnek göstermedi. Fakat daha sonra evrim teorisini savunanlar Darwin'in tezine pul kanatlı güveleri örnek gösterdiler. Şöyle ki İngiltere'de sanayileşmeden önce beyaz renkli güveler baskındır. Sanayileşmenin artmasıyla bacalardan çıkan kurum ağaç likenlerini koyulaştırmış, bu da avcıları tarafından daha kolay seçilen beyaz renkli güvercinlerin kolay avlanmasına yol açmıştır. Böylece koyu renkli güveler yaşam savaşından galip çıkmışlar ve sayıları çoğalmıştır. Dipnot 21. Ali Demirsoy, Katılım ve Evrim, Ankara, 2000, sayfa 644. Bu örneğe evrim teorisi karşıtları aynı şeyin benzer durumdaki Manchester bölgesinde niçin gözlenmediğini sorarak karşı çıktılar. İtiraz haklıydı. Sonradan deney verilerinin güvelerin doğal yerleşim alanlarına bakarak elde edilmediği anlaşıldı. Esasen körü körüne evrim teorisi yandaşlığının tüm zaaflarını evrim teorisi karşıtlığı da içeriyordu. İspat örneklerinin manipüle edilmesi bir istismardı. Fakat verilen bir örneğe dair manipülasyonu fark eden karşıtların toptan reddi de istismarın istismarıydı. Esasen Darwinci evrim teorisinin temel zaafı iddianın büyük ispatın küçük olmasıdır. Doğal seçilim konusunu şöyle özetleyebiliriz. 1. Doğal seçilim vardır. Tabiatın Kur'an'ı bunun belgelerini barındırır. 2. Fakat doğal seçilim türlerin oluşmasının yegane unsuru değildir. 3. Tüm canlı hayatın oluşumunu doğal seçimle açıklamak mümkün değildir. Bu Selimiye'yi ele geçirdiğiniz duvar taşlarından biriyle açıklamak gibidir. Allah Adem'i seçti. 3:33 ayetinde ilk anlam Adem'in birden fazla tür içinden seçilerek akıl, irade, vicdanı temsil eden ruhun üflendiğidir. İkinci anlam ise Ademoğulları olan insan türünün seçilmesidir. Zira Kur'an Adem ismini Ademoğulları yerine de kullanır. 7:11. Bu bir kavmi lideriyle anlamaya benzer. Eğer durum buysa insanın var edilişi ilahi iradenin müdahil olduğu bir dizi seçilim sonucu gerçekleşmiş demektir. Allah en doğrusunu bilir. Sözün özü. İster büyük sıçrama yoluyla olsun, isterse küçük mutasyonların toplamı yoluyla olsun, Kur'an beşeri insan eden o muhteşem eşikten atlamaya ruh üfleme adını vermektedir. 4-3 Yandaşlık ve karşıtlıklar. 4-3-1 Evrim teorisine körü körüne karşıtlık. Evrim teorisi, başta James Usher'ın bir Hristiyan itikadı haline gelen dünyanın yaşı dogmasını yerle bir ediyordu. Bu ise Kitab-ı Mukaddes'e, dolayısıyla Hristiyanlığa bir saldırı olarak görüldü. Katolik Kilisesi de başlarda sert bir tavır koymuştu. Fakat Papa II. John Paul, evrim teorisiyle Hristiyanlığın uzlaşabileceği mesajını verdi. Darwin teorisini ortaya koyarken insanın maymunumsu bir atadan geldiği yolunda bir takım şeyler söyledi. Fakat onun maymunumsu ata tezini meşhur eden en büyük savunucusu Thomas Huxley oldu. O bunu üstüne basa basa savundu. Kilisenin hışmını çeken noktalardan biri de bu oldu. İslam tarihinde insan-maymun ilişkisini açıkça kuran ilk bilim adamının İbni Haldun olduğu bilinir. Fakat bu doğrunun yarısıdır. Esasen Kur'an'da insanın maymundan türediği değil, fakat bazı maymunların bazı insanlardan türediği şeklinde anlaşılan bir ayet yer alır. Sina çölünde Rabbe verdikleri sözü çiğneyip komşu putperest kavimlerin maymunca taklit eden İsrailoğullarına alçak maymunlar olun. 2:64-7:166 denilmiştir. Bu beddiayı tüm klasik tefsir otoriteleri onlar insanken maymuna dönüştüler şeklinde yorumlamışlar ve gidip de görmüş gibi ayrıntılı hikayeler anlatmışlardır. Buna geleneksel yorumda bir türün fiziki olarak başka bir türe dönüşmesi anlamına gelen meş adı verilmiştir. Geleneksel yorumun tek istisnası ikinci neslin en yetkin tefsir otoritesi Mücahit bin Cebir'dir. O bu ayetlerdeki maymunlaşma olgusunu fiziki değil ahlaki olarak yorumlamış ve muhatapların fiziken değil ahlaken maymunlaştıklarını söylemiştir. Bu sünnetullahı gözeten dört dörtlük bir yorumdur. Kilisenin insanın maymun bir atayla ilişkilendirilmesine itirazının arkasından Hristiyan dogmaları yatar. Fakat bu itirazın altında aynı gerekçelerle Müslümanların imza atması anlaşılır bir şey değildir. Yukarıdaki ayetin yorumu çerçevesinde yüzyıllardır insanın maymuna dönüşebileceğine inanan ve bunda bir beis görmeyen Müslümanlar, maymunun insansıya dönüşebileceğini de sorun etmemeliydiler. Tutarlılık bunu gerektirirdi. Zira teknik olarak insanın maymun olması mümkünse maymunun insan olması da mümkündü. İlkini yapmaya kadir olan Allah ikincisini de yapmaya kadirdi. Zaten modern zamanlara kadar bu tür yorumları hiçbir Müslüman sorun da etmemişti. Bunu sorun etme modern bir bidat olarak çıktı. Sorunun kökeninde uydurulmuş dine inanan Müslümanların maymunlaşması yatıyordu. Kur'an'ın İsrailoğulları üzerinden yaptığı bu uyarıyı aldırmayan bazı Müslümanlar, konu evrim teorisi olunca Hristiyanlığı sevgili peygamberimizin ifadesiyle adım adım karış karış izlemekte bir sakınca görmemişlerdi. Bazılarının savunduğu gibi maymunumsu ata teorisine itirazın insan onurunu korumakla da bir ilgisi olamazdı. Dipnot 22. M. Saim Yeprem, Mehmet S. Aydın ile ilgili bir anasını anlatırken onun "Biz maymundan mı geldik?" diyen gençlere şöyle cevap verdiğini aktarır. "Çocuklar ne uğraşıp duruyorsunuz? Ben böyle pis kokulu berbat bir balçıktan olmaktansa maymundan gelmeyi tercih ederim." Güncel Kelam Tartışmaları, Editörler M. Bulgan, E. Doko, sayfa 57. Zira maymun bir hayvandı ve insanın hayvandan daha da alçalabileceği tespitini yapan bizzat Kur'an'dı. 7-179 Kaldı ki insan soyu içinden Nemrutların, Firavunların, Ebu Leheplerin çıkmış olmasını onur meselesi yapmayanlar, insanın maymunumsu ortak bir atadan gelmiş olmasını neden sorun yaparlardı ki? Dahası Kur'an insanın elementer kökenine atıf yaparken insana suyu, toprağı ve kokuşmuş çamuru ortak ata olarak takdim etmiyor muydu? Varlık hiyerarşisinde toprak ve kokuşmuş çamurun hayvan kategorisine giren maymundan daha aşağı basamakta yer aldığı da bir gerçekti. Dipnot 23. Benzer bir değerlendirme için bakınız Caner Taslaman, Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı, sayfa 371-372. İslam adına körü körüne yapılan evrim karşıtlığının iman ile çelişen bir yanı da vardır. Kur'an'a göre Allah sınırsız ve mutlaktır. Dilediğini dilediği şekilde yaratır. Evrime soğuk bakan bir mümine düşen en edepli tavır şu olmalıdır. Allah canlıları evrimle yaratmayı murad etmiş olabilir. Bunun aksini iddia etmek ve bunda ısrar etmek Allah'ı sınırlamaktır. Bir başka neden de determinizme yol açar endişesiyle körü körüne evrim sünnetini reddetmekti. Müslüman kültüründe nedenselliği şeytanlaştıran bir damar hep ola gelmişti. Oysa nedensellik iki türdür. 1. İlahi iradeye dayanan nedensellik. Bu sünnetullah'tır. Allah sebeplerin sebebidir. O iradesini yasalarıyla gerçekleştirir. 2. Tesadüfe dayanan materyalist nedensellik. Bu bir kedinin piyano tuşları üzerinde gezinerek bir Bach bestesi çaldığını iddia etmek kadar abestir. 4-3-2 Evrim teorisine eleştirel karşıtlık. Evrim teorisi başından beri eleştirilmiştir. Hatta kendi teorisinin zayıf yanlarına Darwin'in bizzat kendisi dikkat çekmiş ve kendince izahlara girişmiştir. Filozof Wittgenstein 1889-1951 evrim teorisini kanıtsız olmasına rağmen gerçek gibi sunulduğu gerekçesiyle eleştirmiştir. Bu teoriye kökten bir eleştiri değil, teorinin sunum tarzına kısmen objektif, kısmen de erken bir eleştiridir. Üçüncü bir kısım eleştiri ise geçmişi bugüne göre yargılamak, vigiş türündeki eleştiridir ki adil olmadığı ortadadır. Dipnot 24. Geçmişi bugünkü kavramları üretecek şekilde kurgulama anlamına gelen vigişim, daha çok tarih ve bilim tarihi yazıcılığı için kullanılan yeni bir kavram. Bilim ve bilim devrimi kavramları üzerinden bir Wiggish okuma çevirisi için bakınız John Henry, Bilim Devrimi ve Modern Bilimin Kökenleri. Çeviri S. Değirmenci, İstanbul 2009, sayfa 3-7. Bir başka 20. yüzyıl filozofu olan Karl Popper, 1902-1994, selefinden daha da katıdır. O naturalizmin ve deneyciliğin yöntemi olan tüme varım yöntemini kullanan evrim teorisinin mantığına karşıdır. Üstelik Popper kısmen haklıdır da. Zira tüme varımcı mantık şöyle çalışır. Baştan zihnimizde varmak istediğimiz bir nokta belirlersiniz. O nokta varmak istediğiniz tümdür. Sonra o noktaya varmak için delil ararsınız. Bulabildiğinizi kullanır, aykırı olanı eler, ters olanı görmez, uymayanı yorumla uydurursunuz. Bilimsel araştırmanın doğru mantığının bu olmadığını söyleyen Popper, bu yöntemle kesin sonuç elde etmenin mümkün olmadığını söyler. Dipnot 25. Karl Popper, Bilimsel Araştırmanın Mantığı, çeviri Heyet, İstanbul 1998, sayfa 114-115. Popper, çevreye uyum sağlayanın yaşadığı önermesini totolojik bulur. Bu bir parça doğrudur. Çevreye uyum sağlayan yaşar, yaşayan çevreye uyum sağlar. Şöyle de denilebilir. Güçlü olan yaşar. Kim güçlüdür? Yaşayan. Popper'a göre totolojiler yanlışlanamaz. Yanlışlanamayan ise bilimsellik ölçülerini karşılamaz. Fakat Popper bu görüşlerini daha sonra değiştirdi. Evrim teorisinin test edilebilirliği ve dayandığı mantığa dair görüşlerini değiştirdiğini açık yüreklilikle itiraf etti. Dipnot 26. Karl Popper, Natural Selection and the Emergence of Mind, Dialectica, 1978, 32-344-345. Evrim teorisi karşıtlarının bilimsel eleştirileri de yukarıdaki kısma girer. Deneycilerin tüme varım yöntemine karşılık, idealistler tümden gelim yöntemini savundular. Fakat İngiliz deneyciler buna Tanrı'nın kudretini sınırladığı gerekçesiyle itiraz ettiler. Evrim teorisine ciddi bilimsel eleştiriler yapıldığı gibi tutarsız ve tartışmalı eleştiriler de yapılmıştır. Bazı eleştiriler ise hani bunun soğanı sarımsağı cinsindendir. Mesela kimyasal evrimi kanıtlamak için ABD'li iki bilim insanı tarafından dünyanın ilk zamanlarında var olduğu düşünülen şartların laboratuvar ortamında oluşturulması suretiyle yapılan Ural-Miller deneyi bunlardan biridir. Bu deneyin sonuçları evrim teorisinin karşıt ve yandaşları arasında çok tartışılmıştır. Fakat 1953 yılının şartlarında yapılan bu deneyin üzerinden 60 küsur yıl geçmiş, bu süre zarfında o deneyin yapıldığı alet edevat üzerinde yapılan yeni incelemeler bile sonucu değiştirmemiş, üstelik benzer birçok deney daha yapılmıştır. Eski teknolojiyle yapılmış eski bir deneyin artı eksilerini tartışmak yerine çok daha net sonuçlar ortaya koyan çok taze deneylerin sonuçlarını tartışmak hakikati bulma açısından daha doğru olacaktır. Aksi bir durumun hakikat arayıcısına yararı yoktur. 4-3-3 Sosyal Darwinizm ve Güç Tutkusu. Darwin'in doğal seçilim tezinin insanlığa zarar verdiği alan biyolojik alan değil sosyolojik alandır. Bu sapma sonradan sosyal Darwinizm adı verilen bir ideolojiye dönüşecektir. Fakat bu yolun taşlarını daha baştan Darwin döşemiş, adıyla bilinen evrim teorisini insanın biyolojik varlığına indirgemeye açık kodlar üzerine bina etmiştir. Darwin, insan bir hayvandır, tüm diğer hayvanlar gibi evrim sürecinin ürünüdür der. Burada bir indirgeme vardır. Darwin, keşfettiği ilahi evrim tekamül yasası üzerinden indirgeme operasyonuna girişmektedir. Darwin, doğal seleksiyonun etki alanına insan topluluklarını da dahil eder. İnsan da doğal seleksiyona tabidir. Yani insanın da güçlü olanı yaşar, zayıf olanı ayıklanır. Ve böyle bir dünyada yarış, gücü elde etme yarışıdır. Güçlüler şiddet tekeli oluştururlar. Zira onlar haklıdırlar, çünkü güçlüdürler. Zayıfın tek hakkı vardır, ayıklanmak ve yok olmak. Sosyal Darwinciliğin meşrulaştırdığı güçlü olan yaşasın anlayışını felsefi olarak yücelten Nietzsche olmuştur. O iyi nedir diye sorar ve cevaplar. İnsanda güç arzusunu, gücün kendisini yükselten her şey. Kötü nedir diye sorar ve cevaplar. Zayıflıktan doğan her şey. Yine o mutluluk nedir diye sorar ve gücün büyüdüğü duygusudur diye cevaplar. Nietzsche'nin Güç İstenci adlı ünlü eserindeki 800 numaralı not Mart-Haziran 1888 şöyle. Sarhoşluk duygusu aslında güç artışının karşılığıdır. En güçlü olduğu dönem çiftleşme dönemidir. Yani organlar, yeni başarılar, yeni renkler, biçimler, daha güzel olmak artan gücün bir sonucudur. Kibre davet eder. Kendi beğenmek soğuğa karşı korur. İyi giyinmiş olduğunu bilen güzel bir kadın hiç soğuk algınlığına yakalanmış mıdır? Asla. Bu dünya güç istencidir ve başka hiçbir şey değildir. 1054 numaralı 1885 tarihli not. Mücadelenin en büyüğü. Bunun için yeni bir silah gerekir. Çekici, korku dolu bir kararı provoke etmek için. Avrupa'yı onun sonuçlarıyla karşı karşıya getirmek. İradeyi yok etmeye istekli olsun olmasın. Yine o diyordu ki, korkunçluk büyüklüğün bir parçasıdır. Darwin'in dünyası gibi Nietzsche'nin dünyası da kapalı evren, sonsuz uzay ve klasik fizik üçlüsüne dayalı eskimiş bir dünyaydı. Sonsuzluğu evrene yakıştıran herkes gibi ister istemez Nietzsche de evrene tanrı rolünü yüklemişti. İşte 1885 yılında düştü 1065 numaralı not. Bu dünya enerji canavarı, başlangıcı olmayan, sonu olmayan, sağlam ve demirden, büyümeyen veya küçülmeyen, kendini genişletmeyen, sadece dönüştüren bir güç bütünlüğüdür. İnanın ki bu cümle Allah'ın El-Kavi, Es-Samet ve El-Kadir isimlerine evrene vermekten başka bir anlam taşımaz. Nietzsche'den sonra fizik ilmindeki gelişmeler onun bu söylemlerinin tamamını çöpe atmıştır. Oysa ne kadar da kendinden emin ve kesin konuşuyordu. Onun yukarıda anlatıldığımız bazı sözleri doğa karşıtları olarak nitelendirdiği Hristiyanlığa olan nefretinin eseridir. Esef'tir ki evrensel İslam'ın Hristiyanlık adlı uydurulmuş versiyonu Nietzsche gibi muazzam bu bir kafayı insanlık envanterinden silme suçu işlemiştir. Bundan dolayı günahkardır. Fakat Nietzsche de suçludur. Zira o papaza kızıp sadece yorganı değil, insanlığını ve dahi insanlığı da yakmıştır. Şeytana nasıl bir dünya düşlediğini sorsak, Nietzsche'nin yukarıya çizdiğinden daha farklı bir dünya mı düşlerdi dersiniz? Nihilizmin dünyası işte böyle bir dünyadır. Böyle bir dünya insanın hayvanlaşması anlamına gelir. Darwin'in tezlerinin istismarı sosyal Darwinciliğe yol açmış, sosyal Darwincilik ise güç ve şiddete tapınanların önünü açmıştır. Bu yüzden Hitler ve Mussolini gibi faşistler Nietzsche'den ilham almıştı. Nietzsche güç ve şiddeti felsefi olarak kutsamıştı. Hitler ise güç felsefesini pratiğe döktü. Kur'an insanı mükerrem, ilahi ikramın muhatabı ve değer sahibi olarak niteler. Karşı çıkılması gereken şey Darwin'in keşfettiği Allah'ın evrim yasaları değildir. Karşı çıkılması gereken şey insanın salt biyolojik bir varlığa indirgenmesi ve istatistiğin konusu olan bir organizma haline getirilmesi, estetik ve etik yönlerinin ihmal edilmesidir. Bu insanın onuruna ve şerefine indirilmiş bir darbedir. Darwin İngiltere'sinde vahşi kapitalizmin insanı nasıl makine yerine koyduğu dikkate alınırsa bu hiç de sürpriz değildir. Evrim teorisi konusunda kimseye haksızlık etmeden doğru ve adil sonuçlara varmak için şu ilkelere riayet etmek şarttır. Değişmez bir sünnetullah olan evrim, tekamül kanunu, varsayımlara dayalı evrim düşüncesine indirgenemez. Kökeni insanlıkla yaşıt olan evrim düşüncesi, batı menşeli indirgemeci, materyalist ve pozitivist evrim ideolojisine indirgenemez. Darwinci evrim teorisi, doğal seçilim tezi üzerinden kendini meşrulaştıran güç tapıncılarına ve sosyal Darwinizm yanlılarına indirgenemez. Nihayet Darwin'in kendisi, bir ömürlük emeği yok sayılarak son tahlilde bir indirgemecilik olan kendi evrim tezine indirgenemez. Ve hatta Darwin'in evrim tezi, birçok açıdan eleştiriyi hak eden insanın maymundan türediği tezine indirgenemez. İnsaf dinin yarısıdır. Haddini aşan zıddına döner. Kur'an'ın inşa ettiği akıl, süpürüp alan veya süpürüp atan değil, seçip ayıran mümeyyiz bir akıldır. Kimden gelirse gelsin, iyi ve doğruyu alır, kötü ve yanlışı atar. Bebeğini seven kirli bezini de sevmek zorunda değildir. Elmayı seven kurdunu da sevmek zorunda değildir. Karpuzu seven kabuğunu da yemek zorunda değildir. Kur'an'la inşa olmuş bir insan kategorik değil analitik düşünmek zorundadır. Zira vahiy birçok örnekle bunu emreder. Bunun tersini yapanlar indirilen dinin değil uydurulan dinin mensuplarıdır. Ayrım sonu sayfa 315.